Ayrım 21.
8. Bölüm İnönü. Bir nazariye var. İzmir işgal edilmeseydi mücadele başlamazdı. Buna pek katılmıyorum. Güneyde ve Güneydoğu'da daha önce başlamıştı. Ermeniler ile başlayan bir yanıyla bir iç savaşıydı. Bir başka iddia var. İzmir'i Türkleri cezalandırmak için değil, İtalyanların eline geçmesini önlemek üzere işgal ettirdiler. Buna katılıyorum. Çok acele ve hazırlıksız olarak işgal ettiklerini not etmiştim. Hatırlıyoruz. Bir umulmadık yararı oldu. Picot-Sykes mutabakatında Musul'un Fransa'ya pay edilmesine rağmen vazgeçilerek İngiltere'ye tahsis edilmesi ve İtalyanların Antalya'ya çıkmalarından hemen sonra önlerini kesmek üzere İzmir'in zaptı hem Fransızları ve hem de İtalyanları rahatsız etti. Fransızlar ve İtalyanlar, müttefikleri İngilizleri demek istiyorum, sabotaja başladılar. Planları ve muhtemel gelişmeleri anında Ankara'ya ihbar ettiler. Emanuel Caruso ve diğer Mason Yahudiler de İtalyan Mason Yahudiler ile hep temas halindeydiler. Devamlı besleniyorlardı. Mason ve veya Yahudiler ol tarihte Roma'da iktidarda güçlüdürler. Kut esiri ve daha sonra İstanbul'da işgal yöneticisi Harold Armstrong, Kut'tan İstanbul'a kadar tutsak yürüyüşü yaptığı için gözlem yapma imkanlarını bulmuştu. Gözlem kabiliyeti dikkat çekiyor. The Turks were worn out, dead tired and without bitterness waiting their fate. Türkler bitmiş, ölesiye yorgundular diyordu ve yazgılarına razıydılar. Hiç acı duymadan bekliyorlardı. Gerçek payı var ama abarttığı da kesindir. Fakat bir nokta var ki Münevvera'nın kısmi azamisi acı duysalar da kaderlerine esir düşmüşler. Bu da kesindir. İsmet Bey'in 1919 yazında Kazım Bey'e yazdığı mektup yüreklerimizi dağılıyor. Okurken dilhun oluyoruz. Bir yeri şöyleydi. Sen Erzurum'a giderken bana korkuyor ki seni bir şeye karıştıracaklar demiştin. Evimdeyim, dışarı çıkmadım ve hiçbir şeye karışmadım. Fakat muhitim karıştı. Ben karışmadım da ne oldu? Hiç. İsmet Bey'in mektubunun bu kısmı ajandasına düştüğü günlük kısa notlarla tamamen teyit edilmese de esas itibarıyla doğru görünüyor. Şu kısmı ise insanı dilhun ediyor, yüreğini kanatıyor ve böylece iktibas ediyorum. İşte biz evimizdeyiz. Hükümetin kanaatine rağmen hiçbir kimse ve hiçbir şeyle alakadar olmaksızın ahvali böyle teessürle giriyoruz. Dilhun oluyoruz. Doğadan başka elimizden bir şey gelmez. Bu sırada Harbiye Nezareti Müsteşarı İsmet Bey'in ol tarihte Hadet-i Ruhiyesi buydu. Daha sonraki yıllarda kahraman ve cumhurbaşkanı oldu. Sonradan cumhurbaşkanı olamayanlar da var, çoklar. Ancak cumhuriyeti kuran seçkinlerin ruh halini temsil ettiğini sanıyorum. Yorgun savaşçı mı? Hiç katılmıyorum. Ufukları dardı, uzağa bakamıyorlardı. Kendilerine güvenmiyorlardı. Teşkilatı mahsusu, kadroları ise ayrıdır. İsmet Bey Ankara'ya iki kez gelenlerdendir, belki de eşsizdi. Mevhibenin rahatsızlığını söyleyerek döndü, daha sonra bir vesileyle Rauf'un da selameten İstanbul'a döndüğünü biliyoruz. Rauf kendisini yakalatmak istiyordu. O zaman da Hamidiye kahramanıydı. Münevveran bütün tariflerini yitirmişti ki kaderine razı insanların umursamazlığı içinde her felaketi minimize ve sonra da asimile ediyordu. Yakalanırsa İstanbul'un işgal edildiğine inanacaklarını düşünüyordu. Kıvılcım çakmak istediği muhakkaktır. Askeri propagandayı bildiğini anlıyoruz. İsmet Bey 1919 yılı başından beri ajandasının sayfalarına notlar almış, bunlara baktığımızda pek de temsili olmayan bir münevver ile karşılaşıyoruz. Satranç oynadık, bilardo oynadık türü ifadelere çok rastlıyoruz. Ankara'ya geçince akşam tenis notları satrancın yerini almış görünüyor. İstanbul'dayken akşamları kıraathane ziyaretleri de yapıyor. Görüşmeleri az değil. 3 Mayıs 1919 tarihinin notunda, bugün dairede Mustafa Kemal Paşa ile görüştük var. Müfettişliği takarrür etmiş bir talimat yazmışlar ve arkasından bir daha yazmışlar. Kemal Paşa selahiyat ve finansmanı hep abartırdı. İsmet de sıradan bir iş olarak söz ediyor. Halbuki Samsun'a çıkıyordu. İsmet Bey'in olacakları sezebildiğini gösteren hiçbir işarete sahip değiliz. Bir yerde mevhibe ağladı ağladı notu da var. Yanında dedikodu izahatını buluyoruz. Bir başka sayfada oğlum olmuş haberini görüyoruz. Sevinmiş. Ne güzel oğlum işareti izliyor. Bu Erdal değil, Erdal'dan önceki İzzet. Ona mastik analiz, bana isimleri Mevhibe Hanım tarafından konduğu izlenimi veriyor. Probalistiktir. Ama nasıl da bulmuş? Erdal'dan önce Erdal adı bilmiyorum. İsmet Bey'in marifeti olabileceğine ihtimal vermiyorum. Demek ki Erdal adı Erdal İnönü ile birlikte ithal edilmiştir. Masalya ithal edildiğini yazıyorum. Daha sonra İzzet zayi olmuş haberini okuyarak üzülüyoruz. Bebek İzzet'in öldüğünü anlıyoruz. Daha sonra 12 Mayıs'tayız. İzzet Paşa çağırmış. Ahmet İzzet Paşa olabilir. Birlikte yemek yemişler. 12 Mayıs'tan 26 Mayıs'a kadar hiçbir not düşülmüyor. Bugünün en önemli haberi bugün İngilizce hocasına mektup yazdım oluyordu. Derslere ara veriyor. İlginç bir müsteşar ile karşı karşıyayız. O sıkışıklıkla öğretmen tutarak İngilizce ders alıyor. Cumhurbaşkanı iken Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı fizik ve kimya laboratuvarları kurup değerli öğretmenler ile ders yaptığını biliyoruz. Günlük notlarında var. Bunlar var da bu günlük notlarda ne İzmir'in işgali ve ne de Mustafa Kemal Bey'in Bandırma vapuruna binip Samsun'a azimet etmesi var. Teşcih etmediğini de çıkarıyoruz. Oğul Abdurrahim el sallayanları bize haber vermişti, yoklar. O halde Kemal Bey'in yeni görevinin de heyecan yaratmadığını istidlal ediyoruz. Tutuklanmadan kıl payı kurtulduğu rivayetine ise inanmak zordur. Jekyll Paşa, Paşa Hazretlerinin Vahdettin nezdinde persona gratissima, makbul şahıs olduğu için İngilizler bakımından da makbul olduğunu bu kayıtla tutuklanma hikayesini ciddiye almamaktadır. Bu misyon Amasya'dan sonra heyecan verici olmuştur. Öyleyse böylece Paşa Hazretlerinin yıldızının parlamaya başladığı yeri böylece tespit ediyoruz. Tarihsiz ancak Mayıs ayının sonunda toplu bir not okuyoruz. Mayıs, karanlık günler. İzmir'i Yunanlar işgal etti, tevessü ediyorlar. İzmihlali Kati'den bahsolunuyor. İstanbul'dan bizi çıkarıyorlarmış. Mukavemet yok, imkan yok, hükümette o fikir de yok. Mitingler, siyah Osmanlı bayrakları. Kesin bitişten söz ediyorlar. İzmihlali Kati bu anlamdadır. İzmir'e çıkan elenler yayılıyorlar. Hiçbir mukavemet yoktur. Kazım Karabekir infial duyuyordu. Harbiye Vekaleti Müsteşarı İsmet Dilhun olmaktadır. Yüreği kan ağlamaktadır. Onur kurtarıcı bir tek mukavemetin olmadığı kesindir. Görgü tanıklarının hepsi bu yönde ifade veriyorlar. İşte bu ahvalde yıllar sonra Sabet Ayız Hasan Tahsin'in kurşun sıktığı yolda rivayetleri tam hikaye sayıyoruz. Artık üzerinde dahi durmuyorum. Bir de 22 Haziran notu var ki içi sır doludur. Mustafa Kemal Paşa bu sırada Samsun'dan güneye iniyordu. Havza Amasya güzergahındadır. Miralay Ömer Lütfi Bey geldi. Havadisleri Mustafa Kemal Paşa beklemiyor imiş. Bandırma tarafında toplanıyorlarmış. Yunanlılar Bergama'ya tekrar ve cebren girmişler. Hükümet bu işlere muarız imiş. Sonra Kazım Paşa geldi. Mustafa Kemal Paşa vazifesine devam ediyor imiş. Garip vaziyet, isyan mı edecek? Kim bilir ol tarihte İsmet Paşa düşünmemektedir. 1920 yılı başında ise İngilizlerin İstanbul'u resmen işgali iyi olmuştur. Çok tahrik edici olduğunu ifade etmek istiyorum. Armstrong'a ve son defa dönüyorum. İşe Büyük Britanya sefaretinde askeri ateşe yardımcısı olarak işe başladığını söylüyor. My life became full of politics. Politikanın içine gömülmüştü. Dolayısıyla yazdıklarının çoğunun Dışişleri Bakanlığı'nın açık kapalı bilgileri olduğunu kabul etmek durumundayız. Armstrong, the Greeks were from the beginning bad position. Elenlerin başından itibaren kötü bir durumda olduklarını yazıyor. Sahile çıkar çıkmaz müttefikler tarafından terk edildiklerini iddia ediyor. Hem mühimmat verilmemiş ve hem de kısa bir zaman sonra tahliye etmeleri için ısrar başlamış. Buna mukabil Atina bir zafer peşindedir. Küçük Han ileri sürüldü ve sonra terk edildi. Yunaniler İzmir'de çıkarıldılar, sonra arkalarını doldurmadılar. Eskişehir'e doğru giderlerken Armstrong'un diliyle "In this they received no support from allies." Müttefik desteğinden mahrumdular. "They were advised not to persist." İsrar etmemeleri de söylendi. Kısmen dinlemediler. Masal içinde masal. Ayşe Cebesoy, Ali Fuat Cebesoy'un yeğenidir. Yakın bir zamanda Cemal Kalyoncu'ya verdiği mülakatta şunları da söylemişti. 30 Ağustos programını dinledim. Bir profesör konuştu. Hicap duydum. 30 Ağustos Başkumandanlık Meydan Muharebesini anlatırken İsmet Paşa'nın 1. ve 2. İnönü Savaşları'na değindi ve onları büyük zafer olarak nitelendirdi. Halbuki askeri olarak ben bunu amcamdan ve harp tarihinden biliyorum. Bunlar savaş değil. Yunanlıların yaptığı keşif taarruzlarıdır. Bizim gücümüzü ölçmek için. Ayşe Cebesoy hayli sahih konuşuyor. Genelkurmay tarafından yazdırılan harp tarihleri de bu merkezdedir. Acizleri tezlerde bunun bir masal olduğunu gösterebildiği için burada kalıyorum. Hem sonra eğer Eskişehir yakınında çifte zafer varsa Sakarya'da nasıl zafer oluyor? Ankara'ya 60 kilometre mesafede Polatlı'da durduruldular. Demek ki İnönü'de durdurulmadılar. Çünkü İnönü'de durdurulmuş olsalar Polatlı'ya gelemezlerdi. O günleri Ankara'da yaşayanlar top seslerinin duyulduğunu haber veriyorlar. Merkezi Konya'ya nakletmek isteyenler de var. Acizleri çok evvel bunları çıkarmıştı ve de İnönü zaferi olmadığını iddia etmekle çok hakarete uğramıştı. 20'li yıllarda yazmış ecnebi müşahitler de İnönü Ovası'nı önemli bir çatışmadan habersiz görünüyorlar. Genelkurmay tarihi dahi Türk karakolları çekilirken bir çobanın Yunanilerin gerisin geriye gittiklerini haber verdiğini kaydetmektedir. Keşif yapıyorlardı. Savaşta keşifler trafik kazası keşiflerine benzemiyorlar. Acizlerinin bir fiil tecrübesi var. Çatışma da olabilmektedir. Ölü ve yaralı mümkündür. Ama savaş ve zafer başkadır. Artık biliyoruz. İsmet Paşa Hazretleri mi? Ne demiş ki bir üslubu vardı ve müziği seviyordu. Bu nedenle vurgularla anlatıyordu. 1954 yılında kendisine tebrik için gelenlere söyledikleri işte şudur. Birinci İnönü Muharebesi yeni teşekkül etmeye çalışan milli mücadelenin aleyhine Büyük Millet Meclisi içindeki bazı siyasetçinin harekete geçmesine karşıdır. Demek ki bu zafer Ankara'daki muhaliflere karşı alınmıştı. Bundan daha açık söylenebileceğini sanmıyorum. İkincisi için ise milletimizin İstiklal Harbi güçlüklerine karşı kendine güveni o kadar artmıştı ki diyordu ve siyasi tesiri çok daha feyizlidir yolda ekliyordu. Askeri verimi ve ehemmiyeti yoktur anlamındadır. İnönü'yü geçip Polatlı'ya geldiler. İnönü'de değil Sakarya'da durduruldular. Hainler ve kahramanlar. Cemal Kutay'ın yazdıklarına fazla güvenmemeyi öğrendim. Şüphesiz bunda Osmanlı'da ilk büyük Kürt isyancı Bedir Han'ın ahfadından gelmesinin ve veya kızlarının Yahudilerle evlenmesinin hiç rolü yok. Çok abartılı yazıyor ve elindeki belgeleri fazla zorluyor. İtimatsızlığın buradan kaynaklanıyor. Resmi tarihçiler arasındadır. İşte bu nedenle Kutay'ın yayınladığı Çerkez Ethem anılarından iktibas ediyorum. Ethem, beni ihanetle itham edenlere soruyorum diyordu ve ekliyor. Ben ne zaman hangi tarihte ve mevkide esasen müdafaa ettiğim cepheden bir adım dönmüşümdür de bir tek kurşun attırmışımdır, bir tek kardeş kanı döktürmüşümdür. Güzel, ben de soruyorum. Peki ne denecekti? Kahramandı tasfiye ettik mi diyeceklerdi. Kahramanlar ortadan kaldırılınca hain çağırmak esastır. Ethem kurtuluşçulara bir taş bile atmadı ve en yakınlarını mücadeleye devam etmeye özendirdi. Bunlardan parti pehlivanın mücadelesi menkıbevi idi. Tasfiyesi sınıfı ve siyasi ihtiyaç oldu. Kurşun sıkmamak için bir yol kalmıştı. Elen tarafına geçti. Hepsi bu kadar. İhtiyaç keşfin anasıdır. Anadolu ihtilali o kadar solu kaldıramıyordu. Ethem ile Supi aynı ayda tasfiye edildiler. Ancak o zaman halk ve mücadeleye girenler Çerkez'in başarılarına ve Supi'nin sağlayabileceği desteğe ümit bağlarken Mustafa Kemal Paşa ve İsmet Paşalara henüz güvenmiyordu. Her ikisi de o tarihte kendilerini kanıtlamış komutanlar değillerdi. Sakarya Savaşı'nın eşiğinde dahi meclisin çoğunluğu Kemal Paşa'ya ve üstelik komutanlık maharetine güvensizlik ifade ediyordu. Muhalefetin menbaında bu var. Öyleyse bunlar ortadan kaldırılırken yerlerine kahraman koymak zorundayız. Acizlerinin İnönü zaferinin negasyonu başlangıçta ampirik değil teorik idi. Hep önce teori değişimin dayanaklarından birisi de buradadır. Yokluğunu varsayarak arşiv peşine düşmüştüm. Sonra anladım ki arşive hiç gerek yok, hepsi ortadadır. Karanlık perdenin arkasındalar. Obskurantist perdeler var ve kaldırınca görünmez mürekkeple yazılanları da görebiliyoruz. Görebildiklerimizden birisi de Falih Rıfkı'nın, fakat kendi varmak istediğine ulaşmaktan başka bir şey düşünmeyen, dostluklarının, yakınlıklarının, sözde sırdaşlıklarının üstünde, bilhassa kendi kendine vefalı bir lider olduğu söz götürmez notu olmalıdır. Percy Lorraine'in Maruf Telgrafı veya H.C. Armstrong'un daha çok bilinen Grey Wolf kitabında yazdıklarının daha acımasız olduğunu söyleyemeyiz. Atay Kemal Paşa Hazretlerini sadece kendi kendine vefalı tasvir ediyor ve İsmet Paşa'yı da buraya koyabiliyoruz. Kendisi olabilmiştir demek istiyorum. Çok zaman korkutmuştur ve belki de İsmet Paşa hep kendisini disipline etmeye çalışmıştır. Peygamber rolünü de bu kadar istekle kabul etmesini buna bağlayabiliyorum. Hiç kimseye yapmadılar. Yoktan İnönü zaferi tacı giydirdiler. Lozan tacını ne kadar taştır kendilerine ayırdılar. Şeyh Said isyanını bastırmaya davet aldılar ve İstiklal Mahkemelerinde hem mahkum eden ve hem de kurtarıcı oldular. İktidar topladılar. 9. Bölüm Varlık Vergisi Hediyesi. Birkenau ölüm kampıyla Aşkale çalışma kamp arasına bir tercih mi? Bunu düşünmek bile zordur. Peki düşünmek mi mantıklı, akıl yürütmekle ise nedir ve mantık ise resmi tarihte yok ve ancak gizli tarihte var. Gizli tarih mi? Masal mı? Eğer masalsa ve bir evde 1942 sonu ile 1943 başında İstanbul'da ve Teşvikiye'de postacı kapıya her çalışta ya ölüm kampı ya çalışma kampı haberiyle yürekler hop kalkıyordu. Şimdi masal anlatıyorum, daha çok mantık oynamaktadır. Ve sadece bir masalda iki kampı yan yana ve birbirine alternatif olarak düşünebiliyorum. En imkansız birliktelikleri ancak masallarda kurabiliyoruz. Var olan aklın dışına çıkıyoruz ve ne yazık tıpkı Ütopya yine o akıl ile bağlıyız. Bu nedenle fazla ileri gidemiyoruz. Uzayda gemisinden çıkmış ve yine de gemisine bağlı bir astronot düşünüyorum. Her zaman halatı kopmuş astronotları tercih ediyorum. Evin kızı dayısına üzerinde unknown yazılı zarfı uzatırken şunları söylüyordu. Bu sabah postacı kapımızı çalınca felaket haberi getirdiğini hissetmiştim. Zaten bu son yıllar peş peşe gelmedi mi felaketler? Savaş, varlık vergisi. Bak dayı, işte postacının getirdiği. Mektup Selanik'ten dönüyor. Zarfın üzerinde Alman işgal gücünün damgası var. Demek toplama kampına götürmüşler. Bundan artık kuşku duyamıyoruz. Ölüm kampına götürülenler bundan böyle unknown'dur. Artık bilinmiyorlar ve sadece istatistik oldular. Moses Cohen'in sorusunu duyuyoruz. Topladılar mı? Hepsini mi? Yavaş yavaş hepsini topluyorlar. Uzakta ölüm kamplarına gönderiyorlar. Yeğeni hepsini diyordu. Hepsi Selanik'teydiler. Ve zarfı iade edilen dahil hepsi artık bir kamptalar. Selanik'ten göç etmiş olanlar kurtuldular mı? Bir kısmı daha önce buraya gelmişti. Selanik elden çıkınca ve mübadelede geldiler. Peki burada da toplarlar mı? Uzanırlar mı? Tedbir almak gerekiyor. Buraya kadar gelebilirler. Sınırdalar ama. Aşkale uzaktadır. Öyle ya, başka ne yapılabilirdi ki ve belki de araya hatırı sayılır birkaç dost girdi ve Munis Tekinalp Aşkale'ye gönderilmedi. Bundan da malumatlar olduk. İngilizce adıyla Moses Cohen'in başka iki ismi var. Bunlar Moshe ya da Moise Cohen ile Munis Tekinalp'tirler. Yakınları kız kardeşi ölüm kampına sevk edildiler ve Tekinalp ise Aşkale kampına atlattı. Peki ol tarihte hangisi tedbirlilik ya da taliyeli? Aşkale'ye gitmek mi gitmemek mi? Sonrası ayrı, işte mesele budur. Yalnız bir mesele daha var. Neden Aşkale? Eğer iş taş kırmak ve yol yapmak ise yapılacak yol ve kırılacak taş mı kalmadı? Aşkale çok uzaktadır. Üstelik Aşkale'ye gidenlerin hiçbirisinin taş kırıp yol yapmadığını biliyoruz. Evlerde veya otellerde kaldılar, evlerinden uzaklar, sıkıntı çektiler ama güven içindeydiler. Herhalde taş kırmak bahane. Aşkale şark hududunda ve garp hududundan çok uzakta. Muhtemelen ve bu sebebe binaen seçildi. Tabii mantıken naklediyorum. Nihayet masal dünyasındayız. Mantıklı olmak şartıyla istediğimiz muhakemeyi yürütüyoruz. Bir ihtimal daha var. Tazyik altında tutarak inatları kırmak, bu ise devleti mafya tasfiri eylemektir. Masal ya, şimdilik reddediyorum. Ama bir mesele daha çıkarabiliyorum. Ol tarihte yevmi 2 lira, yevmi sabah çalışmadıklarına göre yılda 300 günden 600 lira ediyor ve en az 100 bin lira vergi teklif edilmişse bu yolla vergilerini ödeyebilmeleri için her birisinin 160 yıldan fazla çalışması gerekiyor. Hesap budur. Bu ise saçmadır, dolayısıyla başka mantık bulmak durumundayız. Belki de satışa zorlamak için tazyik operasyonuydu, işkence diyebilirim. Masallarda 40 katır mı 40 satır mı diyorlar. Öyle mi? Varlık vergisi faciası mı? Bizim masalımızda ise bir tedbir ve bir hediyedir. Kimden kime hediye? İşte şimdi bunun peşindeyim ve bu nedenle varlık vergisi üzerine dün ve bugün yazılanların hepsini unutmayı öneriyorum. Şüphesiz içlerinde yararlı malumat var, ancak aynı miktarda tahrifat ile verilmişler var. Atıyoruz. Finansman yanı var. Her savaş kıtlıklara ve yüksek kârlara yol açıyor. Biliyoruz. Savaş sırasında çok kolaylıkla ve çok yüksek kârlar sağlayanlar olduğu gerçektir. Savaşın finansmanına bunların katılması ise çok adil ve yerindedir. Varlık vergisi işte budur ve prensip düzeyinde çok haklı bir vergidir. Gerekçedeki sözcükle ihtikar yapanlar, vurgunculuk vardı ve bunlardan vergi alınacaktı. Bu kadar basittir. Sayıları az olan sanayiciler, tekstilde ve kimyada mevcutlar ve ithalatçılar da ihtikar yapabiliyorlardı. Döviz çok kıt ve mantıklıdır. Bunlardan vergi almak icap ediyordu. Bunların önemli kısmı ecnebi ve gayrimüslim oldukları cihetle de vergi yükü bunlara bindiriliyordu. Mesele bu kadar açık ve adildir. Başkasını düşünemiyoruz. Maliye disiplinine göre servet vergisidir. Servetler tahmin ediliyor ve vergi alınıyordu. Bu da net ve adildir. Hangi oranda, işte bu sorunun cevabını bulamıyoruz. Ayrıca oran hesabında da pek ihtiyaç görülmüyor. Çünkü serveti tahmin etmenin kayıtlara ve objektiviteye dayanan bir yolu yok ki. Çok iptidai bir vergi olduğunu çıkarabiliyoruz. Bir tür götürü usulü diyebiliriz. Kurtuluş'taki Çerkez Eten vergisine benzemektedir. Bir farklı ki bunda o zaman mevcut en yüksek ve bilgili maliyeciler çalıştılar, işlerinden daha sonra pek çoğu bakan oldular veya daha yüksek yerlere geldiler. Cahit Kayran'ın ve Memduh Aytür'ün adlarını verebiliyorum. Daha sonra her ikisini de tanıdım. Memduh Bey ile birlikte çalıştım. Müsteşar ikinin de memur maaşı ile yaşıyordu. Ve Cahit Kayra bakan ve ben gazeteci iken çok yakın olduk. Cahit Bey'e de şahitlik yapıyorum. Çalmadılar ve çırpmadılar, takdir ettiler. Savaşın finansmanının en adil yolu servet vergisidir. Facia değil, servet vergisiydi. Burada da bir şüphe taşımıyoruz. Kamplar verginin mantığında bulunmuyor, eklenmiş görüyoruz. Şöyle de söyleyebiliriz, bir tedbire ihtiyaç duydular ve servet vergisini kullandılar. Kampın ilkini Moda'da kurdular. Moda'ya yakın Kuzguncuk, dün de bugün de Türkiye Yahudilerinin toplandıkları yerdi. Kuzguncuğu çok seviyorlar. Moda ise Sabetayistlerimizin tercihi oldu. Çok sıkıntı çekmemiş olmalarını temenni ediyorum ve bir bölüğü buradan Aşkale'ye sevk edildiler. Güzel de sorularımız bitmiyor. Vurguncular pek çoklar ama 1942 sonu ve 1943 başında bitmedi ki ve savaş da devam ediyordu. Harp sürdükçe ihtikar da büyüyordu. Neden tekrar almadılar ve 1944 veya 1945 yılına neden tekrar koymadılar? Mühim sorudur. Mühim soru ise daha mühimi, neden 1942 sonunda çıkardılar? İşte bu sorudan sakınamıyoruz. Yukarıda tırnak içinde olan Tekin Alp hikayesini Liz Behmoaras'ın Moïse Cohen biyografisinden iktibas ettim. Buradan yine İbrani asıllı tarihçi Mark Mazover'in Tom Marva diyerek biz olsak Merve'ye veya Merva'ya derdik Yahudi adıdır, ithaf ettiği Salonika telifine geçiyorum. 22. chapter Genocide başlığını taşımak ve bizi çok enterese etmektedir. Bu bölüm on April 1941 German troops attack Greece from the north and three days later they enter Salonika cümlesiyle başlıyor. Acizleri de işte bu zamandan itibaren Almanların Selanik'e girişleriyle birlikte Ankara'nın bir tedbir arayışına girdiğini postüle ediyorum. Selanik ve İstanbul arasında mükemmel bir senkronizasyon çıkarabiliyorum. Önce işler iyi gidiyor ancak Sovyetler Birliği'ne taarruz ile birlikte Gestapo'nun harekete geçtiğini, Siyonist derdeklerin basıldığını ve Miaulis ve Mizrahi caddelerindeki Yahudi evlerinin boşaltıldığını görüyoruz. Dr. Mazover, Christian owned houses were not touched diyor ki bizde alışık olduğumuzun tersi 6 Eylül kıyımında Yahudilerimize dokunmamıştık. 8 Temmuz 1942 tarihinde Selanik'te 18-45 yaş arası bütün Yahudilerin kayıt edileceği ilan edilmişti. Kuyruğa soklar. Whoever belong to the Jewish race is considered a Jew. Yahudi ırkından olanların hepsi Yahudi sayılıyordu. Dine bakılmamaktadır. Demek kaldıysa ve bulunabilirse dönme ya da sabataistler de Yahudi telakki ediliyorlardı. Almanların malumat toplayarak geldiklerini görebiliyoruz. Öte yandan bu tarihten itibaren Türkiye'de varlık vergisi üzerine komisyon çalışmalarının hızlandığını bir malumat olarak not edebiliyorum. 9 Kasım 1942 tarihinde ise Atina gazeteleri Hitler'in International Jewry will disappear from Europe demecini yayımladılar. Enternasyonel Yahudiliğin Avrupa'da kökünün kazınacağını ilanını haber yaptılar. Bundan 3 gün sonra 12 Kasım 1942 tarihindeki Ankara'da Yüce Meclis varlık vergisi yasasını kabul etti, çıktı ve resmi gazetede yayınlandı. Tam bir senkronizasyon buluyoruz. İki yanda tedbir, tehdide karşı hem yaranma ve hem de koruma görüyoruz. Müthiş bir adım demek zorundayım. İcraatı İstanbul Defterdarı yapıyordu. Faik Ökte 12 Eylül 1942 tarihine bu vazifeye tayin edildi. Daha sonra Varlık Vergisi Faciası kitabını yazmıştı. Tek kaynak kaldı ve burada önce defterdarlığı kabul etmemekle ısrar ettim dedikten sonra kendisi için vergiyi İstanbul'da yürütecek bir kurban seçtiklerini söylüyordu. Doğru, Selanik'teki adımlara denk düşen bir komplo ile ol yaz İstanbul'da da hazırlıklar büyük ölçüde tamamlanmıştı. Ökte de kurbanların kurbanı oluyordu. Tesadüf saymıyorum. Neden mi?